Ayrım 17. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 131. Yaşlı adam tatlı badem yağı gibi sesiyle sordu. Oynamasını biliyor musunuz? Bana da anlatsanıza, ben hiç bilmiyorum. Şuraya para koyarsınız, sonra çekersiniz. Küçük küçük toplar çıkar alana. Onları şu delikten içeri atmak gerek. Ama iki kişi gerek değil mi? Ben topu hedefe yollamaya çalışacağım, siz de engel olmaya. Öyle dedi genç çocuk, sonra anlattı. Siz bu uçta duracaksınız, ben bu uçta. Benimle birer oynamaz mısınız? Genç çocuk, peki oynayalım dedi. Oynadılar adam. Delikanlı ne kadar ustasınız dedi. Her seferinde kazanıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bana da öğretsenize. Çocuk alçak gönüllülükle, alışkanlık dedi. Ya, demek her zaman oynuyorsunuz. O halde sık sık buraya geliyorsunuz. Bazı günler geçerken ben de şöyle bir uğrarım. Ama bugüne dek size rastlamadım. Görseydim unutmazdım. Evet, tabii unutmazdım. Belleğim güçlüdür. Sizin ise unutulmayacak kadar değişik bir yüzünüz var. Turangesolu musunuz? Çocuk şaşkın. Evet, tabii dedi. Adam oyunu bırakmış, çocuğa doğru eğilmişti. Delikanlı saf bir tavırla, oyun bitmedi ki dedi. Beş topunuz daha var. Evet, sonra gene oynarız. Eğer için sıkılmazsa biraz konuşalım sizinle. Genç yapmacık bir neşeyle gülümsedi. Adam onun yanına gidebilmek için dönmek zorundaydı. Geçerken başını kaldırdı ve gözleri Daniel'in bakışlarıyla karşılaştı. Daniel yüzünü buruşturdu. Adam hemen gözlerini kaçırdı ve birden ökmüş göründü. Bir keşiş gibi ellerini ovuşturuyordu. Çocuk bir şey fark etmemişti. Ağzı açık, gözleri bomboş ve ilgisiz, ona söz söylenmesini bekliyordu. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra adam etkileyici bir sesle, usul usul ve Daniel'den yana bakmadan konuşmaya başladı. Daniel kulaklarını dikti ama villa ve bilardodan başka bir şey duymadı. Oğlan inanmışçasına başını sallıyordu. Yüksek sesle, bütün para isterim dedi. Adam yanıt vermedi ve Daniel'e kaçamak bir bakış fırlattı. Daniel içinin kupkuru ama zevk verici bir öfkeyle ısındığını hissetti. Buradan çıkışın bütün yöntemlerini biliyordu. Birbirlerine hoşça kal diyecekler ve önce yaşlı adam acele adımlarla yürüyüp gidecekti. Çocuk ilgisiz bir tavırla arkadaşlarının yanına dönecek, zencinin göbeğine birkaç yumruk daha sallayacak, sonra şöyle bir eyvallah deyip ayaklarını süreye süreye çıkacaktı. İşte asıl onun peşi sıra gitmek gerekti. Ve yakışıklı ihtiyar yan sokakta bir aşağı bir yukarı dolaşarak küçük sevgilisini beklerken birden onun ensesinde Daniel'i görecekti. Ne heyecan, Daniel düşündükçe şimdiden keyifleniyor, kurbanının ince ve yıpranmış yüzüne bir celladın iştahlı gözleriyle bakıyordu. Elleri titriyordu. Şu boğazda da böyle kupkuru olmasa mutluluğu tamamlanacaktı. Ama susuzluktan ölüyordu. Fırsatını bulursa ahlak zabıtası numarası yapacaktı onlara. İhtiyarın adını sanını sorabilir, onun korkudan ödünü patlatırdı. Eğer benden hüviyet sorarsa, ben de polisten aldığım izin kağıdını gösteririm. Utangaç bir ses. Bonjour Monsieur Lalique dedi. Daniel sıçradı. Lalique, ara sıra kullandığı bir kaçamak adıydı. Birden dönerek çıkıştı. Ne işin var burada? Sana buraya adımını atmayacaksın demedim mi? Bobby'di bu. Daniel onu bir eczacının yanına koymuştu. İrileşmiş, şişmanlamıştı. Yepyeni hazır alınmış giysisinin içinde hiç de çekici görünmüyordu. Bobby başını bir yana eğmiş, çocuk gibi bakıyor Daniel'e. Hu, buradayım der gibi saf ve ürkek gülümsüyordu. Bu gülümseme Daniel'in öfkesini son haddine çıkartmaya yetti. Ne var söylesene be. Bobby muz muz konuşmasıyla. 3 gündür sizi arıyorum Monsieur Lalique dedi. Adresinizi bilmiyordum. Kendi kendime Monsieur Lalique bugünlerde burayı bir dolaşmaya gelir nasıl olsa dedim. Burayı bir dolaşmaya gelir ha. Miskin budala. Kendinde Daniel düşünecek, hakkında fikir yürütecek yetkiyi buluyordu demek. Yapılacak şey yoktu ya da onu sümüklü böcek ezer gibi ezmek gerekti. Şu daracık alnın arkasında Daniel imgesi bir ur gibi çöreklenip kalmıştı ve her zaman orada yaşamakta devam edecekti. Daniel bütün öfkesine karşın kendini bu yumuşak ve canlı iziyle birlikte onunla ortak hissetti. Bobby'nin bilincine böyle yerleşip yaşayan kendisiydi. "Çok çirkinsin," dedi. "Şişmişsin. Sonra bu ceket de sana hiç gitmemiş. Nereden buldun bunu? Böyle görmemişler gibi giyinip kuşandığın zaman adiliğin, bayağılığın büsbütün ortaya çıkıyor." Bobby alınmış görünmedi. Gözlerini iri iri açmış, gülümsüyordu. Daniel bu yoksullara özgü hareketsiz sabırdan, bu lastik gibi yumuşak ve yapışkan gülümsemeden tiksiniyordu. Bu dudakları bir yumrukta parçalasa bile gülüş gene o kanlı ağızda yapışık duracaktı herhalde. Daniel kaçamak bir gözle yakışıklı ihtiyara baktı ve onun artık kendisinden rahatsız olmadığını gördü. Genç çocuğa doğru yaslanmış, onun sarışın başını gülümseyerek kokluyordu. Daniel hırsla, böyle olacağı belliydi diye düşündü. Bu bok çuvalını yanımda görünce beni de kendilerinden sandı. Pislendim gitti kahrolası. Bu ibneler arası masonluk havasından da nefret ediyordu. Herkesi kendileri gibi sanırlar. Ben kendi hesabıma o kart zamparaya benzemektense gebermeyi tercih ederim. Sert bir sesle çıkıştı. "Ne istiyorsun? Seninle kaybedecek vaktim yok benim. İşim var. Hem biraz uzak dur. Bir yantin kokusundan burnumun direği kırıldı." Bobby telaşsız, "Affedersiniz," dedi. "Uzaktan hiç de öyle acele işiniz varmış gibi görünmüyordunuz. Onun için yanınıza gelmeye cesaret..." Daniel gülmekten katıldı. "Anladık, anladık," dedi. "Çok naziksin. Yeni giysinle birlikte bir de yeni dil almışsın galiba, ha?" Bu alaylar Bobby'nin üzerinden kayıp gitti. Başını arkaya devirmiş, yarı kapalı göz kapaklarının arasından tavana yumuşak bir alçak gönüllülükle bakıyordu. O zaman işte böyle kediye benzediği için hoşuma gitmişti. Daniel düşüncelerinin burasında delice bir öfkeyle yerinden sıçradı. O zaman. Evet, o zaman hoşuna gitmişti. Ama bu bütün ömrünce Bobby'nin onun üzerinde hak sahibi olmasını gerektirmezdi herhalde. Yakışıklı ihtiyar şimdi genç arkadaşının elini babacan bir tavırla avuçlarına almıştı. Sonra yanağını okşayarak ayrıldı. Daniel'e göz kırpar gibi baktı ve dans eden kıvrak adımlarla kalabalığa karıştı. Daniel onunla dilini çıkardı ama adam çoktan uzaklaşmıştı bile. Bobby gülmeye başladı. Daniel, "Ne oluyoruz?" diye sordu. "Hiç. Şu kart herife dilinizi çıkardınız da." Sonra okşar gibi bir sesle devam etti. "Hiç değişmediniz Monsieur Daniel. Çocuktan farkınız yok." Daniel'in tüyleri diken diken oldu. "Evet evet," dedi. Sonra birden kuşkulanarak sordu. "Senin eczacı ne yapıyor? Yoksa onun yanında değil misin artık?" Bobby acınacak bir halde. "Hiç şansım yok," dedi. Daniel ona tiksinerek bakıyordu. "Ama orada göbek şişirmeyi bilmişsin," dedi. Sarışın oğlan umursamaz bir tavırla kermesten çıktı. Geçerken Daniel'e sürtülmüştü. Öbür üçü de ardı sıra çıktılar. Yüksek sesle gülüşüyor, itişip kakışıyorlardı. "Burada ne işim var benim?" diye düşündü Daniel. Gözleriyle pijamalı genç adamın kamburlaşmış omuzlarını, zayıf ensesini aradı. "Hadi söyle," dedi. "Ne yaptın? Bir şeyler mi aşırdın?" "Karısının yüzünden," dedi Bobby. "Beni istemiyordu." Pijamalı genç adam ortada yoktu. Daniel kendini birden yorgun ve boşalmış hissetti. Kendi kendisiyle gene baş başa kalmaktan korkuyordu. Bobby devam etti. "Ralph'la görüşüyorum," diye bana tebelleş oldu. "Seni Ralph'la görüşme," diye uyarmıştım. "Eşeğin biri o. İnsan iyi bir iş bulunca eski dostları ekmeli mi yani?" Bobby küskün bir sesle konuşuyordu. "Eskisi kadar sık görüşmüyordum. Ama gene de büsbütün bırakmak istemedim. Karı o hırsızın biri diyordu. Eczaneye adımını atmayacak," dedi. "Ne yaparsın? Kıskanç orospunun biriydi karı. Ben de onunla dışarıda buluşmaya başladım. Beni yakalayamazsın diye. Ama bir de hani bir gün eczanede benim yanımda gördüğünüz o stajyer var." Bobby kızararak devam etti. "O hayvan da şey herhalde. Orada çalışmaya başladığım zaman Bobby'cim aşağı, Bobby'cim yukarı. Benden iyisi yoktu. Ben ona tir çekene kadar. Sonra bana ben seni nasıl olsa enselerim," dedi. "Bir gün eczaneye geldi. Ortalığı birbirine kattı. Sözde bizi birlikte görmüş. Çirkin bir durumdaymışız da sokaktan geçenler dönüp dönüp bize bakıyorlarmış. Kadın ben sana ne dedim," dedi. "Onunla görüşmeyeceksin demedim mi? Madem öyle artık burada çalışamazsın. Ben de ona madem dedim, eczanede sen emredersin ama sokakta bana karışamazsın. İşte bu. Kermes boşalmıştı. Duvarın arkasındaki sağır vuruşlar duyulmuyordu artık. Kasadaki kadın kalkmıştı. Sarışın, şişman bir kadındı. Otomatik kolonya makinelerinden birine giderek aynasına doğru eğildi, baktı, gülümsüyordu. Saat 7'yi çaldı. Bobby kendinden memnun eczanede, sen emredebilirsin ama dışarıda bana karışamazsın dedim diye tekrarladı. Daniel birden ayıldı dudaklarının arasından. Yani seni kapı dışarı ettiler öyle mi diye sordu. Bobby kibirle hayır dedi, ben kendim çıktım. Onlara ben gidiyorum dedim. Cebimde 10 para yoktu ama ben gidiyorum dedim çıktım. Bana alacaklarını bile vermediler ama ne yapalım, Allah belalarını versin. İşte ben böyleyim. Şimdi rafla kalıyorum. Gündüzleri uyuyorum çünkü o geceleri odasına bir kadın alıyor. Çok zenginmiş, yani sevgilisi. Önceki geceden beri de yemek yemedim. Daniel'e okşayan bir bakışla bakıyordu. Kendi kendime Monsieur Lalique'i arayayım dedim. O benim durumumu anlar. Daniel, sersem sende dedi. Ne yaparsan yap beni ilgilendirmez. Sana iş bulalım diye bilmem neremizi yırtıyoruz. Sonra sen daha ayına varmadan kendini kovdurmanın yolunu buluyorsun. Sonra bir de sanıyorsun ki anlattıklarını yutuyorum ha. Bir ayak üstünde 1000 yalan uydurursun sen. Bobby, isterseniz gidin sorun dedi. Yalan söylemiş miyim, söylememiş miyim? Kime soracağım? Patronun karısı da kime olacak? Daniel, ha başka işim kalmadı dedi. Oraya gidersem neler işiteceğimi biliyorum. Zaten artık seninle uğraşamam ben. Birden kendini dermansız hissetti. Gitmeliyim diye düşünüyordu. Ama bacakları tutulmuş gibiydi. Bobby ilgisiz bir tavırla, çalışalım dedik Ralph'la ikimiz diye anlattı. Kendi paramızla bir iş yapalım dedik. Ya öyle mi? Sen de benden ilk sermayeniz için yardım istemeye geldin değil mi? Hadi hadi bu masalları başkalarına yuttur. Söyle bakalım kaç para istiyorsun? Bobby ağlamaklı. Çok iyi kalplisiniz Monsieur Lalique dedi. Daha bu sabah Ralph'e söylüyordum. Monsieur Lalique bulayım bak görürsün o beni sıkıntıda koymaz diyordum. Kaç para istiyorsun diye Daniel tekrar sordu. Bobby ezilip büzülmeye başladı. Yani acaba siz bana biraz borç verebilseniz ha? Ben size yılbaşından sonra öderim. Yani birinci ayın sonunda ne kadar? 100 frank. Pekala dedi Daniel. Al 50 frank veriyorum sana. Şimdi yaylan bakalım. Bobby parayı cebine attı. Sonra kararsız karşı karşıya durup kaldılar. Daniel hadi defol dedi. Bütün bedeni pamuktan yapılmış gibi yumuşamıştı. Bobby. Mersi Monsieur Lalique dedi. Birkaç adım atarak gider gibi yaptı sonra tekrar döndü. Beni ya da Ralph'i görmek isterseniz Or Sokağı 6 numarada oturuyoruz. 6. kat. Siz Ralph için öyle düşünüyorsunuz ama o sizi çok sever biliyorsunuz. Defol. Bobby geri geri giderek birkaç adım uzaklaştı. Hala gülümsüyordu. Sonra arkasını döndü ve yürüyüp gitti. Daniel Winch'e sokuldu ve baktı. Fotoğraf makinesiyle el fenerinin yanında o ana kadar görmediği bir de dürbün duruyordu. Delikten bir 25'lik attı ve düğmeleri gelişigüzel çevirdi. Winch'in kolları şekerlerin arasında beceriksiz hareketlerle dolaşmaya başladı. Daniel avcuna dökülen 5-6 şekeri ağzına attı. Güneş kocaman siyah yüzlü binalara bir avuç altın serpmişti. Gök altın yüklüydü sanki. Yumuşak ve akıcı bir gölge sokaklardan doğru yükselmeye başlamıştı. İnsanlar bu gölgenin okşayışlarıyla gülümsüyordu. Daniel ölesiye susamıştı ama içmek istemiyordu. Geber, geber susuzluktan. Sonunda kötü bir şey yapmış değilim ki. Daha beterini yapmıştı. Kötünün eteklerine sürülmesine izin vermişti. Her şeyi, isteklerini doyurmaktan başka her şeyi yapmıştı ve kendini tatmin etmek cesaretini bile gösterememişti. Şimdi de kötüyü, capcanlı bir kımıldanma olarak tüm bedeninde, tepeden tırnağa beraberinde taşıyordu. Zehirlenmişti. Gözlerinde hala o sarımsı zevk artığı duruyor. Her şeyi sarıya boyuyordu. Tutkuyla sarhoş olup kendini koyvermek ve böylece kendindeki kötüyü tepelemek, yok etmek daha iyi değil miydi? Gerçek şu ki o her an yeniden doğmaya hazır bekliyordu. Ani bir hareketle dönüp arkasına baktı. Nerede oturduğumu anlamak için peşime düşmüş olabilir diye düşündü. Ah onu peşimde bir yakalasam. Sokak ortasında gebertene kadar döverdim. Ama Bobby görünürlerde yoktu. Ralph'in evinde. Or sokağı 6 numara. Daniel irkildi. Şu adresi bir unutabilsem. Ne olursa olsun bu adresi unutmalıyım. Neye yarar? Unutamayacağını biliyordu. Çevresinde kendi kendileriyle barışık, rahat insanlar gevezelik ediyorlardı. Bir ihtiyar karısına oho diyordu. O savaştan önceydi. 9-12'de, 9-13'te. Ben daha Pollukas'ta çalışıyordum. Huzur, onurlu, namuslu insanların, iyi niyetli insanların huzuru. Neden onlarınki iyi niyette benimki değil? Nedeni yok. Böyleydi. Çaresi yoktu bunun. Şu gökte, şu ışıkta, şu doğa düzenindeki bir şey böyle karar vermişti. Onlar da biliyorlardı haklı olduklarını ve gerçekten varsa Tanrı'nın da kendilerinden yana olduğunu biliyorlardı. Daniel yüzlerine bakıyordu. Gösterişsizliklerine karşı ne kadar haşin görünüyorlardı. Bu insanların üzerine saldırıp onu paramparça etmeleri için bir işaret yeterdi. Ve gökyüzü, ışık, ağaçlar, bütün doğa onlara hak verirdi. Her zaman olduğu gibi Daniel kötü niyetli bir insandı. Soluk yüzlü, çökük omuzlu, şişman bir kapıcı kapısının önüne çıkmış hava alıyordu. Daniel onu uzaktan gördü. İşte iyi niyet diye düşündü. Kapıcı bir sandalyeye oturmuş, ellerini Buda heykeli gibi karnının üzerinde kavuşturmuştu. Gelip geçin seyrediyor ve ara sıra başını sallayarak selam veriyordu Daniel. Şu herifin yerinde olmak diye hasretle düşündü. Biraz yaltaklanmayı severdi herhalde. Bunun dışında doğa güçleri karşısında duyarlıydı. Sıcak, soğuk, ışık ve yağmur bunları duyardı. Daniel durdu. Uzun bir hayvanınkine benzeyen kirpiklerin dolu dolu yanaklarda, yalancı bir onurla örtünmeye çalışan kurnazlığın büyüsüne kapılmıştı. Bundan ibaret kalana kadar kafasının içinde tıraş kremine benzer bir avuç beyaz merhemden gayrı bir şey bulunmayacak hale gelene kadar aptallaşmak. Daniel her gece mışıl mışıl uyuyordur diye düşündü. Onu gebertmek mi istiyordu? Yoksa bu düzenli yasalara uygun ruhun içine sıcacık sokulup girivermek mi? Kendi de bilmiyordu. Şişman adam başını kaldırdı ve Daniel yürüdü. Şu yaşantımla işin çok uzun sürmeyeceğini umut edebilirim hiç olmazsa. Çantasına kötü kötü baktı. Elinde bunu taşımayı hiç sevmiyordu. Bu ona bir avukat havası veriyordu ama çantayı eline boşuna almadığını, aksine kendisine çok gerekli olduğunu hatırlayınca keyfi birden yerine geldi. Bu işin bazı tehlikeleri olduğunu kendinden saklamıyordu ama serin kanlı ve sakindi. Yalnızca belki biraz fazla acele ediyordu o kadar. Eğer kaldırımın kenarına 13 adımda varırsam, 13 adım attı ve kaldırımın kenarında durdu. 13. adımını öbürlerinden daha geniş atmıştı. Eskrim yapar gibi öne sıçramıştı sanki. Zaten hiç önemi yok diye düşündü. İş olup bitti sayılır. Yanılmış olmasına olanak yoktu. Bu çok matematik bir sonuçtu. Hatta insan nasıl olup da şimdiye kadar kimse bunu akıl etmedi diye şaşıyordu. Sertlikle. Orası muhakkak diye düşündü. Hırsızlar çok enayi. Karşı kaldırıma geçti ve düşüncesini daha da geliştirdi. Bu iş için çoktan bir örgüt kurabilirlerdi. Sihirbazlar gibi bir sendika kurabilirlerdi. Tekniğin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için kurulmuş bir birlik, işte onlarda eksik olan buydu. Bir genel kurul, bir onur kurulu, gelenekleri ve kitaplığıyla. Tabii teknik ve öğretici filmler içinde bir de sinema salonu. Filmlerdeki önemli kısımlar yavaş çekimle gösterilecek. Her teknik yenilik filme alınacak, teorisi plaklar vasıtasıyla anlatılacak ve plan üzerinde icat edilen adı yazılı olacak. Bunlar sınıf sınıf ayrılacak tabii. Mesela sergi yoluyla hırsızlık 1673 sayı numarasıyla ya da Serguin yöntemi adıyla kataloğa geçirilecekti. Buna Kristof Kolomb'un yumurtası adı da verilebilirdi. Çünkü bu çok çok kolay bir yöntem ama akıl etmek gerek. Boris küçük bir öğretici filme hayır demezdi herhalde. Ama dur, bedava tarafından hırsızlık psikolojisi dersleri de vermek gerek. 17. ayrımın sonu, sayfa 138.